Ayrım 38, sayfa 521, 10, 31 Aralık 2007, 01.14, yargı gecesine 22 saat 46 dakika kala. Steve Grimes üşüyordu ve yorgundu ama mutluydu da. Hacker'lığa dönmüştü. Spygirl'un minimalist HTML kaynak kodunu tarayıp o üç sihirli sözcüğü buldu. Movable Type tarafından üretilmiştir. Tahmin ettiği gibi kız standart blogger yazılımı kullanıyordu. Şimdi mesele Spygirl'un teknik bir kişi mi yoksa kendini dev aynasına gören bir piliç mi olduydu? Steve ikincisi olmasını ümit etti. Teknik kişiler güvenlik konusuna çok önem verirken kendilerini bir halt sananlar internetin Grimes gibilerinin olmadığı pırıl pırıl, mutlu ve mesut bir yer olduğunu düşünürdü. Bu işlerden anlayan herhangi birinin sitesinde çalışmayacak bir URL yazdı. www.spygirl.com/mt.cgi Giriş ekranı belirdi. Steve başını salladı. Spygirl gerizekalının biriydi. Kendine şans dileyip Movable Type'ın varsayılan kullanıcı adını, Melody ve şifresini Nelson girip ve Enter tuşuna bastı. Bir seçenekler listesi geldi ekrana. Kahrolası amatörler gösterisine hoş geldiniz. Bu iyi bir şey mi diye sordu Winter. İyiden de iyi hayatım dedi Steve. Şimdi tek gereken Spygirl'un tüm girişlerini nereden yaptığını gösteren faaliyet günlüğüne bakmak. Ve işte 2007, 12.30, 23.29, 14, 208, 54, 95, 129, /Spygirl/124. TP'sini bulduk. Geldik sayılar. NS Lookup 208 54 95 129 yazdı ve tekrar Enter tuşuna bastı. Ad m815f36d0.tmodns.net. Tüh dedi Steve. Bu bir T-Mobile hesabı. Büyük olasılıkla bir McDonald's ya da Starbucks'tan giriyor. Ama New York'ta değil mi diye atıldı Winter. Emin değilim. Ama kesinlikle ABD'de ya da Kanada'da. Mahvolduk dedi Elia. Dur bir dakika Bay Felaket. Bu bir New York bloğu. Yani kızım Manhattan'lı olduğundan yarı yarıya eminim. Bu sadece yoldaki bir tümsek. Yüzde trajik kod 208.54.95.129. Ekrandan URL'ler and IP adresleri geçmeye başladı. Evet, kız Manhattan'da. Ancak tam olarak nerede olduğunu kestirmem zor. Harika dedi Elia. Şimdi tek yapmamız gereken her McDonald's ve Starbucks'a gidip dizüstü bilgisayarı kullanan bir kız aramak. Bir yıldan fazla sürmez herhalde. Hacker olarak bir işe yaramazdın dedi Steve iç geçirerek. Aşırı kötümserlik pek az sabır, sakinleş. Steve en iyi yazılım araçlarını tuttuğu Gmail hesabına girdi ve favori kod kırıcısını girdi. Sonra T-Mobile'ın site haritasına gidip sistem yöneticisinin giriş sayfasını buldu. Smiters, köpekleri sal. Crocow programını çalıştırdı. Güvenlik duvarlarını geçer geçmez işimiz bitmiştir. 7 dakika geçti. Tamam girdim. Şimdi sadece bunların SAT kayıtlarını bulmak ve... Sahne? Sınıfsız alanlar arası dolaşım dedi Steve başını kaldırmadan. T-Mobile'ın her ağın nerede olduğunu göstermek için tuttuğu bir eşleştirme belgesi. Tamam. İşte o da burada. 208-54-95-255-00-00-255-208-54-95-100-00-255 25 Astor Place 10-03-1-GANYUS Google Maps'e girdi ve adresi verdi. Greenwich Village'de Astor ve Lafayette caddelerinin köşesindeki şu devasa Starbucks. Emin misin diye sordu Elia. Gelişi güzel bir blogger'ı 11 dakikada izleyip buluyorum ve senin tek diyebileceğin emin misin öyle mi? Evet kahrolası eminim. Havadan rastgele bir adres mi yarattığımı düşünüyorsun? Elia ona dik dik baktı. Tamam yapmış olabileceğim bir şeydi diye itiraf etti Steve. Ama yapmadım. Winter yanağına bir öpücük kondurunca işte değer bilirlik diye ben buna derim dedi ve gelen bir taksiye işaret etti. Elia dönüp çocukluklarındaki favori deyişi bağırdı. Yarasa mağarasına Robin. Eliyah ne kadar tutmaya çalışsa da gülmesine engel olamadı. Steve, yemin ederim bunlar kahvenin içine ot falan koyuyor dedi. Dolu salona bakıp başını sallayarak. Gece yarısından sonra bu boku kim içer ki? Sonra Eliyah'a döndü. Ne yapacaksın? Bu koca yerde Spargirl'ü bulmak için sihrini mi kullanacaksın? Elia sinirli bir tavırla kolyesine dokundu. O şeyi çıkartmanın düşüncesi bile benliğine dehşet salıyor, dolu salona bakmak içinin huzursuzlukla dolmasına neden oluyordu. Winter yanında olup elini tutuyor olmasa içeriye girmeye bile cesaret edemezdi. Sorun yok dedi Winter ona bakarak. Ben yapabilirim. Ama Elia o sözler ağzından çıkarken pembemsi turuncu bir korkunun onu arı sürüsü gibi çevrelediğini gördü. Winter'ın hafif fobisi olmayabilirdi. Ama kolyesini çıkartmaya o da en az kendisi kadar korkuyordu. Hatta belki daha da fazla. Birden Elia'nın aklına bir fikir geldi. Bunu yani anlamışsındır. O şey olmadan nasıl yapabileceğimizi biliyorum. Nasıl? Diye sordu Winter. Duyduğu rahatlama hissi korkusunu bastırmıştı. Gizli formülünü kullanmadan onu asla bulamazsın dedi Steve. Spygirl peşindeki birçok insanı bıktırdı. Sen lütfen ne olur dedin diye ortaya çıkmaz. Sadece beni izleyin. Winter'ın elini tutup içeri girdi. Kahve çekirdeklerinin güçlü aroması ışıktan geçer geçmez burnuna çarptı. Kokuya odaklanan Elia, 200 yabancının önünde değil de mutfağında yalnız başına olduğunu düşündü. Elini tuttuğu Winter parmaklarını sıkınca zihni bir cesaret dalgası kapladı. Yapabilirdi. Winter'ın elini bırakıp yuvarlak ve yüksek bir masanın üstüne çıktı. Ve kendine cesaretini kaybetme fırsatı tanımadan seslendi. Lütfen bir dakika beni dinler misiniz? Tüm konuşmalar kesildi ve 400 göz ona çevrildi. Elia, sorgulayan zihinlerin kolyesini aşan soluk renklerini hissedebiliyordu. Spygirl adında bir blogger arıyorum. Elia, suçluyu arar gibi bakışlarını geniş mekanda dolaştırdı. Spygirl'un neye benzediği hakkında en ufak bir fikri olmasa da bu önemli değildi. Aradığı yüz değil, bir ifadeydi. İnsanların çoğu meraklanmış ya da sinirlenmiş olduğundan işi kolaydı. Kadınların yarısını hiçbir korku ifadesi görmeden geçti. Sonra onu buldu. Saklamaya çalışsa da alt ve üst alnı HB1 ve 2 onu ele verirken kalkık kaşları HB4 ve büzülmüş dudakları HB5 tüm kuşkuları ortadan kaldırıyordu. Baba buldum seni dedi Elia fısıldayarak. Masadan yere atladı. Winter onun elini tuttu. Birlikte masaların arasından geçip hedefe doğru ilerlediler. Pilili mini etek ve dar bir kotsuz gömlek üstüne bol parka giymiş minyon tipli bir Japon kız. Kız onlara saçlarındaki kahverengi meçe uyan korku dolu gözlerle bakıyordu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalısınız dedi bilgisayarını kapatarak. Elia hayır dedi. Yalanını yüzünden açıkça okuyordu. Karıştırmadım. Steve bir anda yanlarında bitti. Bu Spygirl olamaz oğlum. Baksana daha 17'sinde. Ben gidiyorum dedi kız bilgisayarını zeytin yeşili sırt çantasına koyarken. Beni takip ederseniz polis çağırırım. Bekle dedi Winter ve onun bileğine dokundu. Winter o dokunuşla Elia ve Spygirl arasında kanal vazifesi görürken kızın renkleri birden canlandı. Elia onun duygularını değerlendirmeye fırsat bulamadan muhteşem bir kırmızı hepsini süpürüp götürdü. Yardımına ihtiyacımız var dedi Winter. Lütfen. Kız ağzını açtı. Tepki vermek istiyor ama korkusuna yenik düşüyordu. Korkma diye rahatlattı onu Elia. Sırrın bizimle güvende olacak. Söz veriyoruz. Sonunda Spygirl başını eğdi. Peki ama biraz daha sakin bir yere gidelim. Burası birden biraz... Onlara boş gözlerle baktı. Biraz klostrofobik geldi bana. Elia iç geçirdi. Seninle tamamen aynı fikirdeyim. Spygirl onları iki blok ötedeki bir sushi lokantasının üzerindeki minik bara götürdü. Barmenle birkaç kelime Japonca konuştu. Adam başını salladı. Sonra pencerenin yanındaki bir masaya işaret etti. Onlar otururken kimonolu bir kadın masanın üzerine 4 küçük ahşap bardak koydu ve sake ile doldurdu. Sürahiyi masada bıraktı. Spygirl bardağını kaldırdı. Kompai. Şerefe dedi Winter. Lichaim dedi Elia. Umarım şeytan öldüğümüzü anlamadan hepimiz cennete gitmiş oluruz diye tamamladı Steve. İçkisini bir dikişte bitiren Spygirl bardağını vurarak masaya koydu. Yakıcı sıvıyı yutan Elia da aynısını yaptı. Spygirl bir tane daha devirirken o hala nefes almaya çalışıyordu. Kız bardağı masaya bırakıp onlara baktı. Beni nasıl buldunuz? Bir sihirbaz asla numaralarını açıklamaz dedi Steve. Spy Girl, dinleyin gerizekalılar diye söze başlarken Winter araya girdi. Bize yardım edersen o seni nasıl bulduğumuzu anlatacak, anlaştık mı? Spy Girl dudağını ısırdı. Sonra başını salladı. Anlaştık. Steve. Winter masanın üzerinden gözlerini ona dikmişti. Tamam, anlaştık. Ne istiyorsunuz diye sordu Spy Girl. Valentinos'u bulmamız gerek. Bu bilginin değerini biliyor musunuz? 3 farklı gazete bana 20'şer bin teklif etti. İki mislini veririm dedi Elia. 40 bin. 40 bin mi? Bağıran Steve'di. Bugünün havadan para günü olduğunu bilsem kahrolası bir zam isterdim. Onu bulduğum için ben ne alacağım? Steve'yi aldırmadan onu neden arıyorsunuz diye sordu Spy Girl. Korkunç bir şey yapacağını düşünüyoruz dedi Elia. Ne gibi? Bunu bilsek onu bulmak zorunda kalmazdık dedi Steve alaycı bir ses tonuyla. Kız baş parmağıyla onu göstererek sik kafanın burada olması şart mı diye sordu. Ona ihtiyacımız olabilir dedi Winter. Onun için ne yazık ki kalacak. Peki öyleyse. Spy Girl içini çekti. Bir içki daha alayım, sonra sizi onun alacağı yere götürürüm. Şimdi mi diye sordu Elia. Evet. Spy Girl içkiyi kafasına dikip bardağı masaya bir kez daha vurdu. Sonra ayağa kalktı. Hemen şimdi. 11. 31 Aralık 2007. 06:17. Orta Avrupa yaz saati. Yargı gecesinin 23 saat 43 dakika kala. Solotum girdiği internet kafeye göz gezdirdi. Birbiriyle uyumsuz sandalyelerin arasından geçip köşede bir yere ve sırtını duvara vererek oturdu. Bilgisayarda oturum açtıktan sonra cebinden bir kağıt parçası çıkarttı ve klavyenin yanına koydu. Tarayıcının adres çubuğuna bir dizi anlamsız harf ve rakam girdi. Sayfa anında yüklendi. Ekranda beliren Hatano 404. Sayfa bulunamadı mesajını göz ardı ederek imleci dikkatle ikinci dördün üzerindeki gizli bağlantıya getirdi ve tıkladı. Tarayıcı başka bir adrese gidince dikdörtgen bir kutu belirdi. Solotum titreyen parmaklarla şifreyi girdi. Ekran anında gökkuşağının tüm renkleriyle doldu. Ortada üstünde başla yazan tek bir kutu vardı. Kalp atışları hızlandı. Ostia'ya son 4 aydır her hafta girmesine rağmen ilk seferki gibi heyecanlıydı. Kutuyu tıkladı. Ekran karardı. Sonra beyaz harflerle bir metin belirdi. Uyarı. Halka açık bir yerdeyseniz mutlaka kulaklık kullanın. Kulaklığınız yoksa derhal siteden çıkın. Metnin altında geri sayım yapan sayısal bir saat vardı. Daha 9 dakika ve 48 saniye olduğunu gösteriyordu. Solotum cebinden iPod kulaklıklarını çıkarttı. Bilgisayarın çıkışına taktı ve kulaklarına yerleştirip sesi açtı. Duyduğu bip sesi geçen her saniyeyi belirtiyordu. Ekrandaki rakamlara bakıp zamanın daha hızlı geçmesini dilerken elini gömleğinin içine götürdü ve göğsündeki işlemeli muskaya dokundu. Salondaki klima sistemine rağmen tüm bedeninden ter boşanmıştı. Terli eliyle alnını sildi. 08:38. Kalbi deli gibi atmaya başladı. 04:03. Nefes alışları hızlandı. 02:17. Midesi taş gibi oldu. 00:42. Er bezleri kasıklarının içine çekildi. 00:19. Tüm kasları gerildi. 00:01. Ekrandaki saat kayboldu. Yerine o tanıdık dairesel amblem, kendi kuyruğunu yutan yılan geldi. Solotum kımıldamaktan korkarak solunu tuttu. Valentinus bir sihirbaz gibi amblemin önünde belirince ılık küvete girmiş gibi arındırıcı bir rahatlama hissiyle doldu. Alnındaki ter kurudu. Kalp atışları ve solukları yavaşladı. Midesindeki ağırlık geçti. Kasları gevşedi. Sonraki yarım saat boyunca dona kalmış bir şekilde orada oturdu. Valentinos'un konuşması sonunda bitince ekran karardı. Herkesten çok sevdiği adamı daha şimdiden özlemeye başlayan Solotum içinde bir üzüntü duydu. Valentinos'un sözcükleri inanılmaz derecede etkileyici, bir o kadar güçlüydü. Adamın her şeyi ne kadar değiştirdiğine inanamıyordu. Solotum, Eylül ayına kadar yaşamın içinden sanki bir uyur gezer gibi geçmişti. Şimdi ise uyanmış, dünyayı ve kendini aslında olduğu gibi görmeye başlamıştı. Gerçeği öğrendiğinden beri ertesi gün ölecekmiş gibi yaşamaya başlamıştı. Ölüm fikri aklına gelince gülümsedi. Oysa bir gün İsa ile cennetin krallığında buluşacağına inandığı zamanlarda bile ölüm onu hep dehşete düşürmüştü. Şimdi ise onunla buluşmak için sabırsızlanıyordu. Kameranın kırmızı kayıt ışığı sönünce Valentinos'un yüzündeki gülümseme de silindi. Başını eğdi ve yavaşça şakaklarını ovdu. O kadar fazla zihne gönderim yapmanın stresi son aylarda artık iyice artmaya başlamıştı. Ama o akşamki en kötüsüydü. Başı zonkluyor, alnındaki damarlar kalp atışlarına uyarak atıyordu. İyi misin? Evet dedi Valentinus gücünü toplamaya çalışarak. İyiyim. Başını kaldırdı ve muhteşem sarışına gülümsedi. Kız anında serin bir rahatlama hissiyle kızardı. Söyle bakalım dedi Valentinus ellerini yavaşça onun kalçalarını gezdirirken. Nasıldım? İnanılmaz dedi Bethany fısıltıyla. Gözleri nemlenmişti. Seansların her zaman ilham vericidir ama bu gece... Kız seksi çağrıştıran bir edayla soluğunu verdi. Bu gece muhteşemdi. Valentinus ayağa kalktı. Göğsü sürtününce kız biraz geriledi ama kalçasındaki ellerini çekmesini gerektirecek kadar değil. Biraz utangaç bir tavırla bakışlarını aşağıya indirdi. Sonra ellerini onun göğsüne koydu. Düz karnından aşağıya kaydırdı, beline sardı ve kendine doğru çekip başını omzuna yasladı. Valentinus onu aşağıya doğru itince dizlerinin üzerine çöktü. Titreyen ellerle kemerini çözdü ve pantolonunu indirdi. Penisi ılık, ıslak ağza girince Valentinus tüm bedeninin titrediğini hissetti. Zihniyle uzanıp kızınkini yokladı. Sonraki birkaç dakika boyunca kız onu yalarken hafifçe başını tuttu. Oral seksten çok hoşlansa da kızın sevgisinin tadını çıkartmak ona daha fazla zevk veriyordu. Ama sevgi doğru sözcük sayılmazdı. Hayır değildi. Doğru sözcük putlaştırmak gibi bir şey olmalıydı. Ya da tapmak. Artık hepsi o kıymetli pederlerinden daha fazla tapıyordu kendisine. Sonraki gece neden sonra o adamların gerçek yüzlerini ortaya çıkartacaktı? Kırılgan, zayıf ve ölümlü. Ertesi sabah Solotum görev yerinden çağrıldığında hala Valentinus'u düşünüyordu. Baltacı yaşlı bir adama yürümesi için yardım edebilir misiniz? Tabii ki kutsal efendimiz. Von Altishofen kibarca yaşlı adamın koluna girdi. Yaratıcı Tanrı'ya öylesine yakın olan o adama dokunmak son derece garipti. Uzun beyaz cübbenin altındaki yaşlara özgü o sarkık etleri ve pörsümüş kasları hissedebiliyordu. Annesinin kolu gibiydi. Yanındaki yaratığın insandan başka bir şey olmamasından duyduğu hayal kırıklığına engel olamadı. Kusurlu bir insan. Tıpkı onu yaratan kusurlu Tanrı gibi. Von Altishofen yaşlı adamı gösterişli bir pencerenin yanındaki sarı kanepeye götürdü. Pencerenin altın varaklı antika çerçevesini tamamladığı fon, insanı 12. yüzyılda olduğuna inandırabilirdi. Ama o yanılsama, kurşun geçirmez camın doğal olmayan kalınlığıyla bozuluyordu. ''Teşekkür ederim'' dedi yaşlı adam. Kalçasını ovuşturarak oturdu. Siyah fırtına bulutlarıyla kaplanmış gökyüzüne bakıp yüzünü buruşturdu. ''Kırdığımdan beri ne zaman esaslı bir yağmur yağacak olsa sızlıyor.'' ''Nasıl oldu?'' diye sordu Solotum bir an için karşısındaki adamın bir barda yanında oturan biri olmadığını unutarak. Yaşlı adam dişlerini sıktı. ''Kötü bir şekilde düştüm'' dedi şiveli bir Almancayla. ''Kalçamı, bir kolumu ve her iki bacağımı kırdım. Hayatta kalmış olmam mucize. Tanrı o gün beni gerçekten kolluyormuş. Benim için büyük planları olduğunu o zaman anlamalıydım değil mi?'' ''Sanırım öyle efendim.'' Şimdi izin verirseniz ayinden önce biraz dinlenmek istiyorum. Elbette. Solotum hafifçe eğilerek selam verdi, sonra yatak odasından çıkıp kapının hemen dışındaki görev yerinde durdu ve baltasının sapını yere dayadı. Baltanın ağzı koridorun ışığında parlıyordu. Solotum onun öldürücü keskinliğine bakarken Valentinus'un ölüm hakkında söylemiş olduklarını düşünmeden edemedi. Ve cinayet hakkında.